gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hoş geldiniz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz.
Aşk kapıdan kovdu beni bilirim. Bacada çok is var. Ürkekliğim, inatsızlığımdan içimde kötü bir his var. İğren olmak kadar mümkün. Yeniden aşık olmak, eskiyi sıyırıp atmak içimden yerine. Yeniden koymak, yeniden koymak. Ellerimde, gözlerimde, sözlerimde onun izi varken. Ellerimde, gözlerimde, sözlerimde yakama. Yeniden doğmak kadar mümkün. Yeniden aşık olmak, eskiyi sıyırıp atmak içimden yerine. Yeniden koymak, yeniden koymak. Ellerimde, gözlerimde, sözlerimde onun izi varken. Ellerimde, gözlerimde, sözlerimde onun izi varken.
Onun 5.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştıralım. Doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, bizleri dinleyen dinleyicilerimiz radyolarının seslerini birazcık daha açabilirler. Çünkü bugün zayıflamayla ilgili konuşacağız. Hep zayıflamak isteriz. Belki de bunu ilk aşamada başarırız da ama sonra o heyecan, o azim hedefe ulaşılmadan yarıda kalır ve verdiğimiz kiloları da kat be kat fazlasıyla hemen tekrar alıveririz. Diyet diyet de önce niyet galiba, değil mi?
Evet,
şurada
evet,
başlamak gerekiyor galiba.
Kesinlikle.
Peki motivasyonda mı bir sıkıntı yaşıyoruz? Neden kaynaklanıyor? Neden istediğimiz şekilde hemencecik çok çabuk alıyoruz da çok çabuk veremiyoruz?
Şimdi esas motivasyonumuzun kaynağı yaşam şekline odaklanmaktan geçiyor. Yaşam şekline odaklanmak derken kişi yaşam şeklini değiştirirken aslında davranış bilimciler diyor ki bir takım aşamalardan geçiyor. Aslında bu aşamaları fark etmesi belki motivasyonunu artırmasında çok çok önemli olabilir.
Nedir o aşamalar?
Aşamaları şöyle anlatmak istersek mesela kişi ilk önce kilo vermeyi düşünmüyor. Aklının ucundan bile geçirmiyor. Ve başka nedenleri, başka öncelikleri var. Dışarıdan gelen kilo almışsın. Artık kan değerlerinde de sorunlar çıkmaya başladı. Yani bir doktorun uyarısı dahi olması ya da kendisinin de buna yönelik dışarıdan tepki alması ciddi anlamda onu etkilemiyor. Çünkü hı hı. Bir nedeni yok. Nedeni olmadığı için de o kişiyi o dönemde motive etmek çok mümkün değil. Öncelikleri farklı alanlara kaymış.
Mesela, bu yaşla da ilgili ama değil mi?
Yaşla da ilgili ancak yaşla birlikte çalışma şekliyle de alakalı. Yani kişi çok yoğun tempolu, stresli bir işte çalışıyorsa ya da çocukları var ve çocuklarına odaklandıysa ya da bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri varsa gibi bir sürü sebep çıkabiliyor ya da kendisi de bahaneler üretebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu düşünmediği zamanlarda biz motive etmekten ziyade o kişileri şu zamana kadar siz önceliklerinizi belirleyin. Bundan sonrasında nasıl harekete geçebilirsiniz? Böyle bir hedef koyabiliriz. Orada hedefi sadece başlamak için hedef konulabilir.
Evet.
İkinci aşama dediğimiz esas düşünmeye başladığı, o hedefi koyduğu zaman, düşünmeye başladığı zaman da kişi biraz iç motivasyonu yoktur ama dış motivasyona ihtiyaç duyabiliyor. Dış motivasyonda özellikle şu mucize ilaçlar, mucize haplar, mucize diyetlere kulak kabarttığı bir dönem. Hissiyatı kişiden kişiye değişebiliyor. Bazen kendini dibe vurmuş gibi hissedebiliyor. Dibe vurmuş gibi hissetmek yediğinden çok zevk almıyor. O anki yaşantısından çok zevk almıyor. Giydiklerini çok yakıştırmıyor. Ve biraz önce ilk aşamada ne demiştim? Kişi çok tepki vermez dışarıdan bir uyarı geldiğinde. Burada aşırı tepkisel hale gelebiliyor.
Evet.
Ve zihninde bir terazi var. Bu terazide hep avantajlar, kilo verirsem neler olacak? Kilo vermezsem dezavantajlar, kilo vermezsem ne tür sıkıntılar yaşayacağım? Yine bu avantajlarda. Yine dezavantajlar var. Sosyal ortamlardan uzak kalacağım. İstediğim yiyecekleri yiyemeyeceğim. Bir takım kısıtlamalar yapmam gerekecek gibi dezavantajlar. Bir terazi var, sürekli gidip geliyor ve ikilemler yaşıyor. Ve bu ikilemler belli bir dönem sonrasında kişi biraz önce bahsettiğim mucize ilaçlara da götürebilir. Bazı zamanlar avantajlar ağır bastığı için sağlıklı alışkanlıklarında temeli olabilir. Yani o düşünme aşamasından artık hazır olma aşamasına doğru gitmeye başlar.
Tamam, o hazır olma aşamasına geldi, hı-hı, diyete başladı, hı-hı, ama birkaç gün sonra o motivasyon bozulup yine en başa dönebiliyor.
Şimdi o yeterince hazır olmamasından kaynaklanıyor. Hı. Çünkü o zaman hemen onun avantaj dezavantaj listesi,
evet,
çıkartmıştı. Terazi diğer tarafa basmıştır. Orada mükemmeliyetten ziyade olabilir kendini affetmesi lazım. Kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor.
İşte o kaldığı yerden devam etmek önemli.
Evet.
Biz işte genelde hani her pazartesi diyete başlar. Salı bozarız ya. O motivasyon kaybolunca bir sonraki pazartesine kayıyor.
Yani,
kaldığımız yerden devam etmek çok önemli. O söylediğiniz noktada.
Evet. Orada biraz mükemmeliyetçilikle ilgili kişilik yapısı da devreye girebiliyor. Ancak bu tür bir düzene, yaşam şekli değişikliğinde siyah ya da beyaz gibi düşünmemek lazım. Green'in farklı tonları. Bir yola çıkıyorsunuz. Amaç belli bir yere ulaşmak ama aynı zamanda yolla da bütünleşmek. Dolayısıyla hedefi bir yana koyacağız. Gerekenleri de yapmayı göze alacağız. Bu hazır olduğumuz an oluyor.
Evet.
Ve hazır olduğumuz an artık önemlidir kilo vermek. Ve kişi kendine de artık inanıyordur. Bu hazır olduğu zaman dördüncü aşamaya geçiyor. Yani eylem aşamasına geçiyor. Kendisi de bir şeyler yapmaya başlıyor. Ki bu dönemde bize geldiyse bizim işimiz çok kolay.
Evet. Peki size gelmeden kendi başına diyet yapıyor diyelim. Diyet yapmak aç kalmak mı? Sadece salata yemek mi? Sevdiği bir şeyi, örneğin ben çikolatayı çok severim. Hiç çikolata yemeyecek miyim? Yiyerek de zayıflayabilecek miyim acaba?
Bakın, hiçbir yiyecek mucize değildir. Hiçbir yiyecek zehirli de değildir. Dolayısıyla yiyeceklerle kurduğumuz ilişki çok çok önemli. Siz yiyeceklere bu şekilde atıflarda bulunursanız, yani çikolatayı asla yememem gerekiyor diyet yaparken ya da hep sebze salata yemem gerekiyor, o mucize muhakkak kilo verdiriyor gibi onlara farklı anlamlar yüklerseniz bu bir işkence haline geliyor. Onun yerine sevdiğiniz sağlıklı besinlerden tadına vararak ve gerçek açlığınızı, gerçek tokluğunuzu hissederek. Aslında biz gerçek açlığımızda mı yemek yiyoruz? Aslında sofradan kalkarken gerçek tokluğumuzda mı sofradan kalkıyoruz?
Bunu nasıl anlayacağız?
Bunu nasıl anlayacağız? Biraz güdülerimize bakacağız. Yani bizim içimizden gelen sese bakacağız. Ve hani onun bir takım skalaları var. Mesela kişi yemeğe otururken ne hissediyor? Kurt gibi aç mı? Oldukça aç mı? Hafif aç mı? Yoksa ne aç ne tok, yine de yemek istiyor.
Tok 40 lokma yermiş zaten.
Değil mi? Ya sofradan kalkarken tıka basa tok mu kalkıyorsunuz? Yani bunları yavaş yavaş kişiyle kendisini dinlemesi gerekiyor. Bizim midemiz aslında bir yumruk büyüklüğünde. Ve tokluk hissi iki yumruk büyüklüğüne ulaştığında zaten oluşmuş oluyor. Bu da bizim ne aç ne tok dediğimiz bir seviyedir. Eğer kişi tıka basa tok yediyse neredeyse üç yumruk büyüklüğü, yani karnımız şişmiştir artık, böyle bir
nefes alacak yer kalmamıştır.
Dolayısıyla bunları fark ettirmek en önemli aşama.
Evet.
Olaya sadece bunu ye, bunu yeme, bu muhakkak yenmeli, bu kesinlikle yasak gözüyle bakmamak gerekiyor. Tabii ki öğün düzeni. Yani üç öğün yenecek. Bu bir takım hastalıklarda ara öğün yapmak gerekebiliyor.
Mutlaka olmalı mı?
Kişiden kişiye değişiyor. Çünkü hipoglisemik ataklar geçiriyorsa, 2-3 saatten sonrasında ani hipoglisemi oluşuyorsa ara öğün yapılabilir. Ancak ara öğünü yaparken de insülini çok uyarmayan yiyecekler ya da uyarıyorsa da yanına bir protein katarak, hep meyve veriyorsak yine yanına bir yoğurt veriyoruz ya da ayran veriyoruz, süt veriyoruz. Ya da diğer taraftan kuru yemiş en güzeli ya da bir leblebi olabiliyor. Yani farklı farklı ara öğünler. İlla ki yapmak gerekiyor mu? Biraz önce söyledim. Kişiden kişiye değişir.
Şimdi Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış, Yakup Çelik. Tır şoförüyüm. Hareketsiz bir hayatım var. Kilo veremiyorum. Arkadaşlarımla aynı miktarda yediğim halde onlar kilo almıyor. Ne yapmalıyım diye sormuş.
Şimdi bu aslında kan şekeri dalgalanmasının bir göstergesi. İnsülin direncinde genelde su içsem yarıyor hale geliyor. Aynı miktarda yese bile kişi çok daha fazla kilo alabiliyor. Tabii ki bunu biz sadece hastamızın söylemine göre böyle söylüyoruz. Ama genel olarak kan şekerine bir baktırmasında fayda var bu kişinin. Bir endokrin muayenesinden geçmesinde fayda var. Buna göre beslenmesi sonrasında konuşulabilir.
Evet. Şimdi gelelim beşinci aşamaya.
Evet, eylem aşaması dördüncü aşamaydı. Hı hı. Eylem aşaması biraz önce bahsettiğim açlık tokluk duygularının farkına varılması, yemekle kurulan ilişkinin düzeltilmesi, aktivitenin sadece kalori yakıcı bir
kalori görülmeden
zevkle yapılması, hayatın bir parçası haline gelmesi. Bunlar gitgide yerleşmeye başlıyor. Bunların yerleşme süreci de ortalama 6 aylık bir zaman alabiliyor.
Peki egzersizin, hareketin düzenli hale gelmesi dediniz de genelde biz aç karnı yaparız yürüyüşlerimizi, gelir kahvaltı ederiz ya da akşamları yemekten sonra. Hangisi olması gerekendir acaba?
Yine bireye özgü. Kan şekeriyle ilgili yine sorun varsa aç karnına egzersiz yapılmasını istemeyiz. Yemekten bir saat sonrası en makbulüdür. Çünkü insülin salınımı artar. O insülin vücudun en iyi şekilde kullanması için sizin bir saat sonrasında yapmanız çok daha rahat olur. Eğer kan şekerinizle ilgili sorununuz yoksa sabah erken de kalkıp yapabilirsiniz. Öğlen sonrasında da yapabilirsiniz. Kişinin kendine zaman ayırdığı, iyi hissettiği saatte yapması en güzel.
Evet, gelelim son aşamaya.
Evet, sürdürme aşaması. Sürdürme aşaması da artık ustalaşmıştır kişi. Zor zamanların üstesinden gelebiliyordur. Hı hı. Mesela bir iş toplantısı bile olsa. Akşam biraz önce bahsettiğiniz gibi aşırıya kaçsa dahi ertesi gün nasıl toparlayacağını biliyordur. Aktivite her koşulda hayatının yine bir parçasıdır. Tatillerde ne yapacağını biliyordur. Ve bu süreç, bu yaşam şekli değişimi, bu 5 aşama aslında 1-1,5 yıllık bir süreç. Hemen ha deyince olmuyor. O yüzden pazartesi başlanıp salı, çarşamba, perşembe ya da çabuk biten programların sebebi kişinin biraz daha uzun vadeli düşünmesi. Evet.
Motivasyon her işin başı
evet, her
aslında.
Aşamada da kişiye ilk birinci aşamada motive etmek çok mümkün olmayabiliyor. Ona bir zaman tanımak gerekiyor. İkinci aşama, hedefleri netleştirmek gerekiyor. Çünkü hedefler fluysa, buğulu bir camın arkasından bakıyorsanız o kişiyi çok da harekete geçiremiyorsunuz. Heveslendirmek için camı birazcık silmeniz ve daha net bir şekilde hedefi görmesi gerekiyor.
Gerekiyor. Bir de tek düze beslenmemek gerekiyor galiba, değil mi? Örneğin hani sadece çorba içiyorum ya da ekmeği hayatımdan tamamen çıkardım.
Biraz önce söylediğim şey, yiyeceklere atfedilen durum.
Evet.
Evet, çeşitlilik çok çok önemlidir. Miktar çok çok önemlidir. Kişinin tokluğu çok çok önemlidir. Ve şimdi dün bir araştırma okudum. Diyor ki saat 2-3'ten sonra öğün yememek kilo vermede olumlu bir etkisi vardır. Ama tek bir çalışma. Hı hı. Yani bunun gibi çalışmalar
kesinlikle
var.
Kesinlikle var demiyor, vardır diyor
vardır,
zaten.
Vardır evet. Ama bununla çalışmalarla desteklenmelidir diyor. Dolayısıyla her şey bireye özgüdür ve kişinin kendisini iyi hissetmesi, bu yolla bütünleşmesi çok daha önemlidir.
Evet, zaman zaman motivasyon düşüklüğü olabilir.
Tabii ki bu sıralamayla gitmeyebiliyor. Hı hı. Bazı zamanlar çok güzel eylem aşamasındayken morali bozuluyor ya da bir seyahate gitmek zorunda kalıyor, askıya alıyor. Sonra kaldığı yerden yine devam edecek. Evet. Önemli olan kaldığımız yerden devam etmek.
Kaldığımız yerden devam ederken de bunu bir düzenli beslenme alışkanlığı haline getirerek evet. devam etmek evet. önemli evet. galiba
yani,
değil mi?
Başta oluşturduğumuz prensiplere biraz ara verebiliriz. Sonrasında o prensiplere tekrar devam edebiliriz.
Eski halimize dönersek eski kilomuza da çok çabuk dönebiliriz herhalde. Evet. Sıvı alımı çok önemli galiba.
Şimdi tabii ki günlük 2-2,5 litre en azından su içilmesini istiyoruz. Tabii ki genelde bize gelen kişiler kahve, çay, ağırlıklı günlük sıvı ihtiyacını karşılayabiliyor. Kahve ve çayın su içme merkezini baskılayıcı da bir etkisi var. Yani kahve çay içtiğimiz zaman çok su içme isteği de duymayabiliyoruz. Diğer taraftan bir de diüretik etkisi var. Yani vücuttan suyu atmaya yönelik bir etkisi var. Yani biz çay kahve ile aslında sıvı alıyoruz ama bir o kadar da fazlasıyla atıyoruz. Yanında muhakkak suyla desteklememiz gerekiyor. Günlük 2-2,5 litre.
Evet diyorsunuz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Ben bu bilgileri bizlerle, Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine sizi burada ağırlamak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
zamanki gibi telaşlı. Yanlış nerede, aklım sende. Suçum neydi, kimdi suçlu, sormalı. Çektin gittin dinlemeden, bana bir şey söylemeden. Yıllar sonra dönsen de boş. Son pişmanlık ne yarar, her şeyin bedeli var, olmadı yar. Son pişmanlık ne yarar, her şeyin bedeli var, buraya kadar. Firar eder aklım başımdan, uçar gider. Ziyan olmuş yılların varsın olsun yeter. Son pişmanlık suçlu sormadı. Çektin gittin dinlemeden, bana bir şey söylemeden. Yıllar sonra dönsen de boş. Son pişmanlık ne yarar, her şeyin bedeli var, olmadı yar. Son pişmanlık ne yarar, her şeyin pişmanlık ne yarar, her şeyin bedeli var, olmadı yar. Son pişmanlık ne yarar, her şeyin bedeli var, buraya kadar.
...15.28 Türkiye'de saatlerimiz ve Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu, Tiyatro 28 Genel Sanat Yönetmeni Sayın Ufuk Güldü. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, teşekkürler, nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri sormalı, kolaylıklar diliyoruz size. Yoğun bir çalışmanın içerisindesiniz.
Evet, tırımız geldi bugün. Yarın da sanatçılarımız gelecek inşallah.
Ne güzel. Şimdi bu tır ne için geldi? Hemen dinleyicilerimize onu söyleyelim. Türk halkının gönlünde Bozkır'ın tezenesi olarak yer edinen Neşet Ertaş'ın hayatından yola çıkılarak hazırlanan ve sahnelendiği günden beri kapalı gişe oynayan Neşe, Dert, Aşk artık Berlin'de tiyatro severlerle buluşacak. Şimdi Neşet Ertaş'ın Berlin'de yaşadığını, pek çok türküsünü orada yazdığını biliyoruz. Berlin Neşet Ertaş için çok önemliydi. Neşet Ertaş'ın da hayatında çok farklı bir yeri vardı. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Ne zaman buluşacak Neşe, Dert, Aşk Berlin'de tiyatro severlerle?
Öncelikle Neşet Ertaş gibi çok değerli müzisyenimiz, ozanımızın Berlin'de yaşamış olması, Berlin için, Berlin'de yaşayan Türkler artı Berlin'de yaşayan herkes için çok önemli bir şey. Biz bunun altını çizmek için bu yola çıktık. O yüzden de Devlet Tiyatrosu'na rica ettik, yazılı müracaatta bulduk Kültür Bakanlığımıza da. Bu oyunun Berlin'de oynanması çok önemli olduğunu anlattık. Onlar da sağ olsunlar desteklediler. Bu hafta cumartesi günü, yani iki gün sonra, cumartesi ve pazar günü Berlin'de, Berlin'in en önemli sahnelerinden birinde, Theater am Kurfürstendamm salonunda oynanacak. Ve de Alman seyircilerimiz de olacak. Almanca altyazılı olacak. Bunlar hepsi önemli konumlar. bunları özellikle Almanlara da böyle bir değerli ozanın, değerli müzisyenimizin hayatını anlatacağız. Bu bana çok onur veriyor, gurur veriyor. Bu çok güzel bir tiyatro müzikali olacak.
Evet, ilk defa mı böyle bir müzikalle özellikle Alman seyircisinin karşısına geçeceksiniz?
Türk projesi olarak ilk defa Devlet Opera Balesi gelmişti Anadolu'nun Sesleri. Maalesef orada Almanlara istediğimiz kadar ulaşamamıştık ama bu sefer inşallah ulaşıyoruz. Bu sefer daha da güzel olacak. Neşet Ertaş da ilk defa olacak. Bir de çok profesyonel, daha çok Almanların gittiği bir tiyatro salonu. Orada da böyle oyunun ilk defa bir Türkçe oyunun oynanması bizim için de güzel bir referans oluyor.
Evet, siz zaten orada Türkçe tiyatro yapıyorsunuz ve devlet tiyatroları da bu anlamda size çok büyük destek sağlıyor, değil mi?
Evet, sağ olsunlar. Biz burada daha çok gençlerle birlikte, çocuklarla birlikte Türkçe tiyatro yapıyoruz. Türkçelerini unutmamaları için elimizden gelen her desteği veriyoruz. Bu konuda da Kültür Bakanlığımız, devlet tiyatrolarımız bizi destekliyor. Ve ellerinden geldiği şekilde maddi güç yettiği müddetçe buraya oyunlar gönderiyor ki buradaki gençlerimiz de, yetişkinlerimiz de, çocuklarımız da profesyonel oyunları da görsünler. Ki amatör oyunlar arasındaki fark görsünler, tiyatrodan soğumasınlar, özellikle kendi kültürlerini de tanısınlar. Bu sefer Neşet hocamızın hayatı olacak. Bakarsınız başka zamanda Kuvayi Milli olur veya başka bir şey olur ama her sene güzel bir etkinlik yapmak istiyoruz. İnşallah gelecek senelerde de değişik bir etkinlikler olacak.
Evet, şimdi tabii konu Neşet Ertaş olunca çevre ülkelerden de ilginin büyük olacağını düşünüyorum ben. Siz ne diyeceksiniz bu konuda?
Ya evet, Bremen'den buraya 350 kilometre, Frankfurt'tan 600 kilometre bazıları kalkıp gelecekler, arıyorlar, yer var mı, biz de gelmek istiyoruz falan, biletimize ayrılmışsınız. Bu onur verici bir şey, 600 kilometre tiyatro için, bir müzikal için yol yapması bir seyircinin, demek ki yurt dışında böyle şeye ihtiyaç olduğunu, profesyonel oyunların, güzel oyunların sergilenmesi gerektirdiğini anlatıyor. İnşallah devlet tiyatroda değişik değişik şehirlerde bu güzel oyunları sergiler. Daha çok insanımıza ulaşırız.
Evet. Peki şu anda bizi dinleyen yurt dışında pek çok dinleyicimiz var. Belki onlar da gelip görmek isteyeceklerdir. Bilet satışı için nereye, nasıl müracaat etmeliler? Nereden temin edebilirler biletleri?
Bizim internet sitemizden en basit olur. Theater28, Almanca theater28.de, theater28.de'den biletleri temin edebilirler.
Evet. Peki ilgi nasıl? Özellikle gençler mi yoksa orta yaş grubu mu? Neler söyleyeceksiniz tiyatro ile ilgili?
Maalesef demeyeyim de daha çok orta yaş grubu. Neşet
Ertaş'ı tanıyanlar diyebiliriz yani.
Evet. Neşet Ertaş'ı tanıyanlar. Ama tabii gençlerimiz de var. Keşke daha çok gencimiz olsa. Bu projede de aslında bir şey daha yapmak istiyoruz. Berlin'de biliyorsunuz Metropol FM diye Türk Radyo var. Onlarla birlikte Neşet Ertaş'ın bir anıtını dikmek istiyoruz. Neden Neşet Ertaş Berlin'de yaşadı? Çok değerli bir ozan. Değişik devletlerin ozanlarının heykelleri, anıtları var burada. Alman devletiyle de ilişkiye girdik, Berlin eyaletiyle de. İnşallah da Neşet Ertaş'ın oturduğu mahalleye Neşet Ertaş'ın heykelini, heykelde olmasa en azından bir küçük bir anıt veya gidip doğum gününde, ölüm gününde dua edilebilecek veya bir çek bırakabilecek bir yer yapmak istiyoruz. Şu an irtibatlara geçtik. Bu da bizim için bir sebep oldu. Berlin'de de Neşet Ertaş'ın bir köşesi olacak inşallah. Alman Berlin eyaletiyle birlikte öyle bir şey yapmak istiyoruz. Bu da ona bir vesile oldu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ufuk Güldü, Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Size kolaylıklar diliyoruz 28 ve 29 Ocak'ta. Yine birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.
Teşekkürler, herkese selamlar, oyunda görüşmek dileğiyle.
Teşekkür ederiz. Tiyatro 28 Genel Sanat Yönetmeni Sayın Ufuk Güldü, Almanya'dan telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri Başkent'te. Yine müzikle devam ediyor.
Thank you. çıkınca alen şan ovada kalacağım kızı. Urun urun kaş altımdan bakarken can telef ediyorum gül acem kızı, gül acem kızı.
Sözcükler. Ve köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bugün yine çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi umuyorum. Çünkü hep seyahat ederiz.
Evet.
Karayolu, hava yolu, deniz yolu, evet, trenle ve çok da keyif alırız bu seyahatlerden. Tabii o yola çıkmanın heyecanı, hı-hı, yolculukta yaşadıklarımız, yolculukta yaşayacaklarımız derken, ama biz bugün havaalanlarından söz edeceğiz.
Evet.
Oralarda neler yaşanıyor? geliyor. Bir kere her şeyden önce bir heyecan var. Evet. O uçağın heyecanı diğer araçlardan daha farklıdır tabii ki, değil mi?
Kesinlikle. Bir de tabii dinleyicilerimizi de düşünecek olursak aslında bizim dinleyicilerimiz sıklıkla havaalanlarını kullanan insanlar. Nereden aklımıza geldi havaalanları? Uzun yıllar önce aslında ilk defa başlamış havaalanlarına yönelik bir takım çalışmalar yapmak yazarlar ve felsefeciler tarafından. Fakat yakın zamanda Türkiye'de Gündüz Vassaf'ın Yol Arkadaşım adlı kitabı çıkınca ben de esinlendim doğrusu bu konu için. Ve gerçekten de ilginç. Çünkü havaalanları artık modern hayatın mabetleri olarak kabul ediliyorlar.
Ki bizim dinleyicilerimiz neler neler yaşamışlardır. Keşke paylaşsalar bizimle
keşke.
De.
Çok isteriz
dinleyicilerimizle
gerçekten.
Dinleyicilerimizle de paylaşma imkanımız olsa.
Şimdi şöyle, aslında hemen dinleyicilerimiz paylaşacaklarını düşünürken ben iki satır şöyle bir bilgi paylaşayım. Yaşam kalitesinin havaalanı indeksi var. Uluslararası kullanılan bir indeks bu. İlginçtir. Birkaç tane kriteri var. Çok havaalanı kullanan insanlar hak vereceklerdir. Ben de kendi kendimi onayladım okurken. Şöyle özetleyebilirim. Arabayla havaalanı kapısına gelebilmek mesela bu kriterlerden biri. Çünkü evet. Çoğu yerde gidemiyoruz. Alana geldikten sonra en kısa sürede uçmak. Önemli bir havaalanı kriteri. İndikten sonra en kısa sürede uçaktan çıkmak ve bavulu alıp alandan çıkabilmek.
Evet.
Ve mimarisinin odak noktası neresi? Yani eylem odaklı mı, insan odaklı mı, yoksa biraz estetik ve sanat ve bulunduğu ülkenin mimarisine özgü şeyleri barındırabiliyor mu? Bunlara göre yaşam kalitesinin havaalanı indeksi var. İlginçtir. Dünyada Zürih ve Tokyo havalimanları birinci sıradaymış burada. Biz neredeyiz öğrenemedim, itiraf edeyim.
Evet.
Belki bilen dinleyicilerimiz vardır ama yine
varsa
ilginçtir.
Varsa paylaşsınlar.
Çok sevinirim. Yine ilginçtir. New York havaalanı bu listeye alınmıyor. Bu kriterlerin hepsinde çok geride olduğu için.
Allah Allah. Çok enteresan. En çok kullanılan havaalanlarından biri.
Evet. Dünyanın en kalabalık havaalanı olması dolayısıyla. Yani çok kalabalık olduğu için, çok büyük olduğu için. Bu indeksler ilk defa yayınlandığında işte 90'ların sonu, 2000'lerin başı gibi düşünebiliriz. İngiltere'de Heathrow havaalanına ilişkin bir çalışma yapmak istemişler. Ve yapmışlardı aslında. Ama ardından akıllarına şu gelmiş. Fransız bir belgeselci ve yazar ve felsefeci Alain de Botton. Onu Heathrow Havaalanı'na davet etmişler bir haftalığına. İstediği yere girip çıkma izni var ve istediğini yazabilir. Bir kitap yazdı yazar böylelikle ve bunu da belli bir sayıda bastırıp havaalanında bulunan herkese hediye etti havaalanı yönetimi. Bu kitapla birlikte aslında dünyada yeni bir akım da başlamış oldu.
Havaalanında bir hafta.
Evet, havaalanında bir hafta. Kitabının Türkçe adı 25 dile çevrilmiş sanıyorum. Çok popüler bir yazar zaten. Dünyada da bizde de çok okunan bir yazar Alain de Botton. Yalnız ilginç olan tarafı şu. Yazarın havaalanında keşfettikleri o kadar etkileyici geldi ki bu havaalanları ve hava yollarına ilişkin dergiler, makaleler olur. Hı hı. Onların çoğunda değişim yarattı aslında bu çalışmasıyla yazar. Şimdi hem bizde Gündüz Vassaf'ın Yol Arkadaşım kitabı hem havaalanında bir haftadan derlediklerimizi şimdi dinleyicilerimizle paylaşacağız.
Evet.
Temel olarak şunu söylemek lazım. Havaalanları şu anda teknoloji birinci ölçekte teknoloji gözüyle değerlendirilmeli. Yazarlarımızın her ikisi de şuna karar vermişler. Teknoloji, küreselleşme, tüketici kültürü ve çevrecilik açısından değerlendirmek yerinde oluyor. Teknik açıdan. Hı hı. Ama havaalanları dediğimiz zaman bizim açımızdan işin duygusu önemli. Havaalanı belki de bizlerin çok sık kendi duygumuzla baş başa kaldığımız yerler. O da şu demek. Havaalanlarına biz şu anda güvenlik nedeniyle uçuştan 3 saat önce gittiğimizden yolculuğa başlamak için bütün hazırlığımızı yapıyoruz ve fakat yolculuğa başlayamıyoruz.
Ve tanımadığımız pek çok insanla belki evet, aynı uçakta seyahat edeceğiz. Belki aynı yöne gideceğiz.
Kesinlikle.
Ama saatlerce birlikte olacağız.
Ve o vakti çok sınırlı, aslında geniş bir alan ama sınırlı bir alan içerisinde geçirdiğimiz için bu bizi duygusal olarak dönüştürüyor. Her iki yazarın da gözlemi bu yönde. Hı hı. İlginçtir. Havaalanındaki bu bekleme süresi boyunca Alain de Botton şöyle söylemiş. Bu bir yolculuğu sindirme süreci.
Hı hı.
Hatta bir Arap atasözüne de göndermede bulunmuş. ruh ancak bir devenin hızıyla varabilir varacağı yere. Diyor ki bu güvenlik gerekçesiyle, ki o zaman daha azdı, şu anda daha fazla. Güvenlik gerekçesiyle yolcunun havaalanında bekliyor olması aslında ruhunun da o yola çıkmasını kolaylaştırabilir.
Evet.
Çünkü uçak çok hızlı. Böyle bir eleştirisi de var.
Zaten yani uçağa biniş anonsu yapılır yapılmaz metrelerce kuyruk oluşmaz mı?
Zaten ilk başlangıcı her iki yazarın da bu ifadeyle söylemiş olması güzel. Beni de çok düşündürdü okuyunca. Doğru kapıyı bulma telaşı. Modern insanın havaalanındaki en büyük telaşı doğru kapıyı bulma telaşı. İkincisi de her ikisinin de ortak noktası bu. Milyonlarca insanın ortak oyunu. Havaalanı görevlisini valiz ağırlığı konusunda kandırmaya çalışmak. Hadi düzeltelim. Ama uzlaşmaya çalışmak.
O da çok az. Sığdıramıyor insan.
kesin bir şey var ki biz uçağın o aşırı güvenlikli havaalanının ve uçuş prosedürlerinin aşırı güvenlikli haliyle bizim halimiz, normal halimiz uyuşmuyor.
Evet.
Yani hani bir kere bunu kabul etmek lazım. Zaten Fransız yazarın söylediği de şu. İlk başta biz kendimize dürüst olalım. Alana gidiyoruz sanki uçmak çok normal bir şeymiş gibi. Normal bir şey değil.
Evet.
Dolayısıyla o sıradan, hani sıradan demeyelim ama diğer araçlarla yapılan yolculuklara göre uçakla yapılan yolculukların güvenlik prosedürleri ve takip prosedürleri o kadar yüksek ki, takip listeleri o kadar yüksek ki, bizler de yolcular olarak belli günlük halimizin, bilindik halimizin çok dışına çıkıyoruz. Hele hele o 3 saati geçireceğimiz yere gidinceye kadar geçtiğimiz güvenlik kontrollerini, işte bavulumuzdan kurtulduğumuz anı, teslim ettikten sonraki boşluğu ve hiç aslında bekleme boyunca geçireceğimiz süreyi nerede geçirdiğimizi görürsek daha net olacağız.
Evet, şimdi az önce sizin de söylediğiniz gibi kapıyı bulamamak, uçağı kaçırmak, bavul gitti, ben orada kaldım. Tabii farklı çok kaygılar var.
Bavulunuzun sizinle aynı şehre gitmeme riski gibi var. Riskler olabilir. Mesela söylenen şeylerden biri şu. Bütün dünyada işte küreselleşme başlığını her iki yazarın farklı tarihlerde, farklı kültürlerde her iki yazarın küreselleşmeyi havaalanlarıyla örtüştürmesinin sebebi bu. Tüm dünyada havaalanları şu anda birer alışveriş merkezi. Çünkü o 3 saat beklerken herkesin cebinizde de paranız var, yola çıkmışsınız ve bütün o bağlantılarınızdan koparılmışsınız.
Evet.
Doğal olarak en iyi yapabileceğiniz şeyler neler? Bir, alışveriş.
Evet.
Hiç ihtiyacınız olmayan öncelikle, şeyleri de alabilirsiniz.
Evet, öncelikle geride bıraktıklarınızı düşünerek yaptığınız alışverişler
evet.
var kendinizden ziyade değil mi? Hele ki bıraktıklarınız çocuklarınızsa böyle bir vicdani rahatsızlıkla onlara birer armağan
teselli
alarak o vicdanı birazcık rahatlatmak adına. Ben hep sizi düşünüyorum der gibi.
Tabii. Bir de insan ister istemez hatırlıyor. Yani
evet.
ne kadar bağlantılarımız gitse, iş dolayısıyla da gidiyorsak, bir takım mecburiyetlerimiz
tabii.
de olsa, sonuç olarak bulunduğumuz ortamda sevdiklerimize, daha doğrusu iç dünyamıza ilişkin şeyler çok ön plana çıkıyor. Hatta öyle ki.
Ama sizi yolcu edenler için de o geçerlidir.
Evet.
Çünkü uçak hani daha farklı diğer yolculuklarda.
Evet, en çok söylenen
evet.
şeylerden biri bu. Açıkça söyleyelim. Uçağın düşme ihtimali uçağa binen herkesin aklını meşgul edebilir.
Evet.
Dolayısıyla.
Çünkü kurtulma şansı
yok.
Ya da çok nadir.
Ve hani hiç tanımadığınız yaklaşık işte 150 insanla birlikte bir kader birliği yapıyorsunuz sonuç olarak uçuş süresince. Bunun getirdiği bir duygu durumu var. Hatta yazarlarımız diyorlar ki bu yüzden insanlar daha aşık olmaya daha açık. Yeniliklere daha açık. Bir takım
uçağa binerken mi?
Evet,
bu duygular.
Duygusal yakınlıklar kurmaya daha açık. Havaalanında bir hafta kitabında bununla ilgili örnekler var. Yazarımız bir hafta boyunca orada bir yazı masası kuruyor ve o masada oturarak insanları gözlemliyor. Şahit olduğu olaylar var. Mesela boşanmaya karar vermiş bir çiftin mecburiyetten 8 saatten fazla havaalanında beklerken anlaştıklarına dair. Ya da Gündüz Vassaf'ın İtalya'ya sanıyorum Sicilya'ya giderken herkes bavulla giderken önünde genç bir çocuğun sadece elinde bir çiçek buketiyle gittiğini görüyor. Ve diyor ki yani neden böyle bir sohbetleşme doğunca normal şartlarda anlatmayacağı şeyi orada bana anlattı. Kız arkadaşından özür dilemek için gidiyormuş ve direkt alandan çıkıp kız arkadaşına gidebilmek için çiçeğini kucağında götürüyor. Ve hiçbir eşyası yok çiçeğinden
yok.
Başka özür dileyecek. Hatta Vassaf bunun üzerine diyor ki neden kadınlar da bize çiçek almazlar. Ve bununla ilgili havaalanında fark ettiklerini paylaşmış. Yani yazarlar havaalanında.
O zaman havaalanında bir de çiçekçi olmalı.
Evet, güvenlik dolayısıyla vermeyebilirler izni ama havaalanlarının genel prosedürü hatırlayacağımız üzere hepimizin aslında temeli şudur. Kimseye güvenmeyin çünkü güvenlik üst noktada.
Evet.
Unutulmuş bir valiz, bırakılmış bir çanta, şüpheli şahıs. Yani hem yolcular birbirine hem de çalışanlar yolculara aslında çok kibar olmalarına rağmen sürekli güvenlik takibindeler. Bagajınızı sahipsiz bırakmamalısınız, her zaman kontrol etmelisiniz gibi. Ama bütün bunlara rağmen havaalanları aslında yol arkadaşına ihtiyaç duyduğumuzu en çok hissettiğimiz alanlar. Evet. Ve temel olarak Gündüz Vassaf'ın sorusu, insan neden yoldayken anıları daha çok dolar kafasına diye soruyor. Bu bir yazı başlığı temel olarak. Ama Fransız yazarımız buna şöyle bir cevap vermiş. Diyor ki, gerçekten seyahat etme isteği çoğu zaman X yere gitme isteği değildir. Aslında biz çoğu zaman kendimizde yapmak istediğimiz bir değişimle ilgili seyahat ederiz. Hı-hı. Bu iş olabilir, başka bir tatil olabilir. İhtiyaç duyduğumuz yolculuk içimize yolculuktur. O yüzden diyor acentalar hata yapıyorlar. Nereye gitmek istiyorsunuz? Hadi sizi şuraya gönderelim demek yerine siz ne yaşamak istiyorsunuz? Hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz diye sorsalar biz daha kolay tercihler yapabiliriz. Bunu havaalanında keşfetmiş.
Evet çok güzel. Şimdi dediniz yani duygular ağır basıyor, ön plana çıkıyor diye. O zaman yazmak için de en ideal yerler olabilir alanları. Değil mi? Çalışma alanları.
Hatta Gündüz Vassaf bununla ilgili epey bir çalışma yapmış. Şöyle önerileri var. Diyor ki şu anda çoğu alışveriş merkezi modunda ya da yeme içme. Yani hiç yemeyeceğiniz, içmeyeceğiniz şeyleri de içebilirsiniz. Evet. Hatta Amsterdam'da havaalanında kumarhane varmış. Sırf bu vakit geçirmeyi biraz hızlandırmak için serbest olduğundan kumar
uçakta
oynamak.
Uçakta kaçırılabilir tabii.
Evet muhtemelen. Gündüz Vassaf'ın Yol Arkadaşım kitabında şöyle önerileri var. Diyor ki bir kere psikologlara ihtiyaç var. Çünkü vakit var ve çok derin düşünüyorsunuz. Havaalanları içimizi dökebileceğimiz, problemleri paylaşabileceğimiz psikologları barındırsalar biz o süre boyunca evliliğimizi, işimizi, hayatımızı gözden geçirirken belki böyle bir profesyonel destek alabiliriz. Neden olmasın? Çok da gerçekçi geldi doğrusu bana.
Evet.
Havaalanından daha iyi bir yer olabilir mi? Hayatınızı uzman bir kişiyle birlikte gözden geçirmek için demiş yazar. Bir diğer önerisi süre uzun olduğu için örneğin o Madrid İspanya'ya gitmiş Madrid havaalanına, İtalya'ya, Londra'ya, Meksika'ya. Diyor ki keşke o ülkeye ilişkin dans figürlerini öğretecek küçük bir stüdyo olsa. Çünkü 3 saat boyunca çeşitli yaş gruplarından insanlar şöyle bir 40 dakika kadar bir dans figürünü öğrenebiliriz ve çok güzel vakit geçer. Bir şey satın almaktansa işte örneğin parfümlerin 30 tanesini daha denemektense belki böyle bir şeye vakit ayırabiliriz.
O zaman havaalanı işletmecileri tüm bunları değerlendirecekler.
Keşke, ben çok arz ettim. Bir diğer güzel önerisi de şu. O ülke hakkında sohbet edebileceğiniz kaynak kişiler olsa belli yoğun uçuşların olduğu günlerde açık söyleşiler yapsalar. Örneğin festivaller ya da maç günleri bir maç grubuyla birlikte gitmiş İtalya'ya. Hı-hı. Keşke böyle birisi olsaydı. Biz de sohbet ederdik. Hatta bunun için İstanbul-Ankara versiyonlarını da hayal etmiş yazarımız. Yol Arkadaşım kitabına başvuran bütün okuyucular bulabilirler önerileri orada.
Evet. Çok güzel, çok keyifli bir yolculuk yaptık biz de sizinle bu sayede.
Ederim.
Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikteyiz. Sevgili Elif Berna Kutlu-Ata.
Görüşmek üzere.
Teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Recep Özdem kumanda masasındaydı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrası da yine birlikte olacağız başkentten. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.